neyse adımız ne olur mu?
Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte biz geldik, buradayız. Sizler de bizleri dinlemek için hazırsanız hemen programımıza başlayalım. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız konu ve konuklarımızla. Hemen yarışmamız için telefonlarımızı hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarla arayabilirsiniz artık yarışmamız için, programımız boyunca biliyorsunuz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımız şu anda sizlerden gelecek soruların cevaplarını beklemek üzere. Arkadaşım telefonlarınızı bekliyor. Konumuz, temamız uyku biliyorsunuz. Uyku siz sevgili dinleyicilerimiz için neler çağrıştırıyor? Bekliyoruz uykuyla ilgili sözcüklerinizi, cümlelerinizi yarışmamıza katılabilmeniz için. Hafta ortasındayız biliyorsunuz. Cuma günü yarışmamızı sonlandıracağız. Telefonlarımız çalmaya başladı bile. Teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye. Elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılabilmeniz, programımızla ilgili kaçırdığınız bölümleri dinleyebilmeniz, takip edebilmeniz mümkün. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, ilk müziğimizi dinliyoruz ve daha sonra ilk konumuz gelecek.
Bir melodi gibi İçini sarar bir duygu, bir acı, bir korku sanki. Sonsuza kadar sürsün isterdim. Başka bir yolu olsa
Evet, temamız uyku olunca Zuhal Olcay'dan dinledik. Uykun Olsam adlı şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerin de uykuyla ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz yarışmamız için biliyorsunuz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayarak yarışmamıza katılabilirsiniz. Dedikten sonra sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Almanya'ya uzanıyoruz. Gazeteci sevgili Cem Dalaman var hattımızda. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
İyi günler, merhabalar, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yılın merakla beklenen film festivallerinden Berlin Film Festivali'nde Türkiye'yi Kar Korsanları temsil edecek. 65. Berlin Film Festivali yarın başlayacak sanıyorum ama bir de Nefesim Kesilene Kadar adlı Emine Emel Balcı'nın ilk filmi en iyi ilk film ödülü için yarışacak. Kaç film arasında yarışacak? Neler aktaracaksınız bize festivalle ilgili?
Evet, Berlin Film Festivali için son hazırlıklar sürüyor. 24 saat sonra bu saatlerde Berlin'de bu maraton, 10 günlük maraton başlamış olacak. Berlin Film Festivali sizin de belirttiğiniz gibi yılın belki de yani film endüstrisi açısından, film dünyası açısından en önemli etkinliklerinden biri. Cannes ve Venedik'le birlikte Berlinale'nin, Berlin Film Festivali'nin Almanca'da ya da sinema severler Berlinale olarak tanımlıyor. En önemli özelliklerinden biri diğer iki festivale kıyasla çok daha fazla sayıda ülkeden çok daha fazla sayıda filme sahne vermesi. Bu yıl 72 ülkeden toplam 441 film davetli. Önümüzdeki 10 gün boyunca filmleri yarım milyona yakın seyircinin izlemesi bekleniyor. Yine bir özelliği Berlin Film Festivali'nin halka açık olması. Yani sadece gazeteciler ve eleştirmenler değil, isteyen, bilet alabilen, kuyruğa girip bilet bulabilen izleyiciler de seyirciler de festivale katılabiliyor.
Ne güzel, ne şanslılar. Yüzlerce film aynen arasından istediklerini seçip izleyebilecekler.
Aynen öyle oluyor. Yalnız maalesef yarışmalı. Yani esas 19 filmin yarıştığı ve altın ve gümüş ayı ödüllerinin Berlinale'de altın ve gümüş ayı ödülleri veriliyor. O bölüme Türkiye'den davetiye olmadı bu yıl. Biraz şaşırtıcı bir karar. Çünkü son yıllarda Türk yönetmenlerin çok başarılı bir çizgi yakaladığını izledik. Geçen yıl hatırlayacağımız gibi Cannes'da Nuri Bilge Ceylan'ın filmi festivali kazandı. Venedik Film Festivali'ne bir Berlinli Türk yönetmeni olan Kaan Müjdeci jüri özel ödülünü kazandı Venedik'te. O yüzden bu yılda Berlinale'nin yarışmalı bölümüne Türkiye'den yeni bir yapıt davet edilir diye düşünüyorduk ama olmadı. Neyse, buna rağmen Faruk Hacı Hafızoğlu'nun ilk uzun metrajlı filmi Kar Korsanları'nı en azından Generations bölümünde, festivalin yan programlarından Generations bölümünde izleyebileceğiz. Burada 13 filmle birlikte yarışacak. Burada verilen, bu bölümde verilen ödülün ismi Kristal Ayı ödülü. Prestijli bir ödül. Film dünya premieri olduğu için şu ana kadar kimse görmedi, göremedi. Ben de göremedim. Ama 12 Eylül öncesinde, daha doğrusu 12 Eylül'ün hemen arkasında dönemde Kars'ta yaşayan bir ailenin hikayesini anlattığını biliyoruz. Üç çocuğun evlerini ısıtabilecek yakacağı bulmak için verdikleri mücadeleyi konu alan bir film. Emine Emel Balcı'nın yönettiği film Nefesin Kesilene Kadar festivalin bir diğer önemli bölümü bölümü olan forumda gösterilecek. Forum genç ve deneysel filmlere yer veren bir bölüm. Daha önce kısa filmleri olan bir yönetmen Emine Emel Balcı. Bu ilk uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar.
Kaç film arasında yarışacak Nefesim Kesilene Kadar?
O bölümde toplam 40 film gösteriliyor.
Evet.
40 film gösteriliyor. Hikayesi de bir tekstil atölyesinde ortacılık yapan genç bir kadının hikayesi. Filmin oyuncu kadrosunda Esma Madra var, Rıza Akın var, Sema Kekçik var. Bir de kısa filmler bölümünde Gri Bölge adlı bir film yer alıyor. Genç bir yönetmenin Derya Durmaz isimli. Bu da festivalin prestijli bölümlerinden biri. Berlinale Generation 14 Plus, yani Berlin Kuşak 14 artı bölümünde yer alan bir film. Türkiye filmlerde temsil edildiği gibi bir de jüride temsil edilecek. Halil Altındere, çok tanınmış, dünya çapında tanınmış son zamanlarda bir sanatçı.
Evet.
3 kişilik uluslararası jüri arasında yer alarak Berlinale'nin kısa filmler bölümünde en iyi 4 filme ödül verecek Halil Altındere.
Evet, biz de başarılar dileyelim filmlerimize. Tabii bu arada çok sayıda ünlü oyuncunun katılması bekleniyor Berlinale'ye. Festivalde ödüller sanıyorum 14 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Oradaki atmosferden birazcık söz eder misiniz?
Evet, Berlin şimdi tam kışın ortasında. Berlin'in şanssızlığı bir Venedik ve Cannes'a kıyasla hep kar olması. Şu günde de, şu anda da, şu saatte kar başlamış durumda. Hep Berlinale'nin başladığı günlerde kırmızı halının etrafı bembeyaz olur. Anlaşılan yarın da öyle olacak ama buna rağmen özellikle Hollywood Berlinale'ye, Berlin Film Festivali'ne çok önem veriyor. Çünkü Şubat ayının başında bu festivalde yer alan filmler ondan sonraki aylarda Avrupa sinemasında, Avrupa sinemalarında, dünya sinemalarında kendilerine yer bulabiliyorlar. O yüzden bu yılda, geçen yıllarda olduğu gibi Hollywood'dan çok tanıdığımız, sevilen isimler tekrar soğuğa rağmen, kara rağmen Berlin'e gelecekler. Cate Blanchett, Natalie Portman, Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, Nicole Kidman, Christian Bale ve Charlotte Rampling bu dünyaca ünlü isimlerden sadece bazıları.
Evet, festivalle ilgili ilerleyen zamanlarda yine birlikte olacağız detaylı bilgileri almak üzere. Bugünlük çok teşekkür ediyoruz size sevgili Cem Dalaman. Yine görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere, sağ olun. İyi günler.
İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'ya uzandık. Gazeteci sevgili Cem Dalaman bizimle birlikteydi. Yarın başlayacak Berlinale Film Festivali ile ilgili oradaki atmosferi anlattı. Siz sevgili dinleyicilerimizle paylaştı. Evet, biz yarışmamız için telefonlarınızı beklediğimizi hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri. Sevgili dinleyicilerimiz, temamız uyku biliyorsunuz. Uyku siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Yarışmamız için programımızın sonuna kadar telefonlarımız açık. Sizlerden gelecek telefonları bekliyoruz diyoruz ve yine bir müzik var şimdi programımızda.
Kokumu yitirmekten korktum. Işığı en güzel aldığım yerdeydin kalbin. Hep küllerdi benim işim. Biraz ateş istemiştim. Çatlak bir kadeh kalbim sızıyorum. Küçücük ufacık kaldım minicim. Gözlerini sığabilirim. Ağlarsan eğer ilk damla fikrinde kaybolup gidecek. Bataklıkta bir merkez gibi aklımın içinde sen, neredeysen. Küçücük, ufacık kaldım. Gözlerine sığabilirim. Ağlarsan eğer ilk damlanla aranabilirim. Ağlarsan eğer ilk damlanla aranabilirim. Küçücük ufacık kaldım.
...15.22'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizlere tanıtacağımız bir site var. İstanbul'un ilk resmi web sitesi olma özelliğine sahip www.howtoistanbul.com internet sitesi geçtiğimiz aylarda kullanıma açıldı. İstanbul Valiliği'nin dijital platform projesi sonucu ortaya çıkan, daha sonra yönetimi İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na devredilen site, kente ilişkin tüm hizmetleri bir çatı altında topluyor. İşte şimdi bu hizmetlerden siz sevgili dinleyicilerimizi haberdar etmek üzere bir telefon konuğumuz var. Telefonumuzun diğer ucunda İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Sayın Özgül Özkan Yavuz telefon hattımızda. Merhabalar, iyi günler efendim.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kentin yerli ve yabancı ziyaretçilerine İstanbul'u bize sorun diyor galiba, değil mi?
Evet, aynen öyle diyoruz. Howtoistanbul.com sitesi, sizin de belirttiğiniz gibi, İstanbul'un ilk resmi tanıtım sitesi. Bu İstanbul'u ziyaret edecek olan yerli yabancı bütün ziyaretçilere çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Çünkü daha önce biz bütün bilgileri çok farklı sitelerden dağınık bir şekilde bulmaya çalışıyorduk. Güvenilir bilgi kaynağı, tek bir bilgi kaynağı yoktu. İstanbul Valiliği yaklaşık 1,5 yıl süren bir çalışmanın sonucunda, bunun dünyadaki diğer örneklerini de inceleyerek şehrin ilk resmi tanıtım sitesini kurdu ve bunun yönetimini de bizim büromuzla İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na devretti.
Peki bir dünya kenti olan İstanbul ne zamandan beri bu görevi üstleniyor acaba?
İstanbul Kongre Ziyaretçi Bürosu bunu Eylül 2013'ten beri yapıyor.
Evet.
Yani web sitesini. Ama büromuz tabii eski bir büro. 1997 yılından bu yana İstanbul'u bir kongreler kenti yapmak üzere uluslararası alanda İstanbul'u temsil eden resmi bir ofis durumunda. İstanbul, Howtoistanbul.com'un bizim büromuza devredilmesiyle turizm tanıtımı alanında seri bir şekilde politika üretip uygulayabiliyoruz. Hızla değişen küresel ortama ve uygun stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Malum sürekli bilgi işlem teknolojileri sürekli yenileniyor, sürekli gelişiyor. Bunları yakalamaya çalışıyoruz.
Peki hangi dillerde hizmet veriyorsunuz?
Bir site. Şu anda sadece İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın yapıyoruz. Ama inşallah bu dil sayısını çoğaltacağız. Önümüzdeki yıllarda bu siteye Almanca, Rusça ve Arapça dil seçeneklerini de eklemek istiyoruz. Site kullanıcılarını panoramik bir İstanbul görüntüsüyle karşılıyor. Bu İstanbul için, Howtoistanbul.com sitesi için özel olarak çekilmiş bir fotoğraf. Ve siteye giriş yaptığınız bilgisayarın saati akşam saat 8'den sonrayı gösteriyorsa, aynı fotoğrafın gece versiyonuyla karşılanıyorsunuz. Bu böyle tarihi yarımadayı ve Haliç'e uzanan bir fotoğraf.
Peki siteye girdikten sonra örneğin müzelere giriş ücretlerini alabiliyorlar mı? Gidecekleri yerlerle ilgili ne tür bilgiler alabiliyorlar?
Tabii. Çok pratik ve her şeye 2 veya 3 tıklama ile ulaşabildiğiniz bir site yarattık. Burada İstanbul rehberi var. Şehir ajandası var. Şehir ajandasında o anda olmakta olan bütün kültürel etkinlikler, konserler bunlar var. Faydalı bilgiler var. Rezervasyon yapabilirsiniz. Direkt Türk Hava Yolları arama motoru bu sitenin içerisinde Türk Hava Yolları biletinizi alabilirsiniz. Vize ile ilgili bilgiler var. Hangi müze saat kaçta nerede açık? O müzenin yakınındaki restoranlar, İstanbul'un lezzetleri gibi başlıklarda kente dair hem tarihi bilgileri veriyoruz hem de güncel bilgileri veriyoruz. Böylece İstanbul hakkındaki bilgi kirliliğini de ortadan kaldırmış oluyoruz.
Peki yerli ve yabancı ziyaretçiler bu siteyi biliyorlar mı? Tanıtımı yapıldı mı yeterince? Örneğin siteye günde kaç ziyaretçi uğruyor?
Şimdi bu Eylül ayında biz bunu teslim alırken günlük ziyaretçi sayısı 250-300 civarındaydı. Şu anda günlük ziyaretçi sayımız 1100-1200 kişiye kadar ulaştı. Ve siteyi devraldığımızdan beri 136 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Peki bunun ne kadarı yerli, ne kadarı yabancı?
Bunun yaklaşık 1/3 yerli, 2/3 yabancı. Hı hı. En çok Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere'den giriş var şu anda. Yurt dışı girişleri, Türkiye haricindekiler. Hı hı. Ve bunun tanıtım çalışmaları konusunda da yeni bir tanıtım atağına başlıyoruz. İnşallah bunu yıl sonu itibariyle milyon rakamlarına ulaştırmayı hedefliyoruz.
Evet, gerçekten çok güzel, hayatı kolaylaştıran araçlar bunlar. Sadece İngilizce ve Türkçe olarak şu anda hizmet veriyoruz dediniz. Peki evet. Diğer illerde de yayın düşünülüyor mu bununla ilgili?
Diğer dillerde evet, Almanca, Rusça ve Arapça yayın seçeneklerini eklemeyi planlıyoruz. Ama bunlar tabii önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirebileceğimiz şeyler. Çünkü sitenin şu anda başka bir dilde versiyonunu yapmak kolay. O çok sorun değil. Ama onu sürekli güncellemek, biliyorsunuz İstanbul çok yoğun, çok aktif. Her evet. an her şeyi girebilmek çok dilli bir şeyde daha zor. Dolayısıyla bu 1-2 yılı alacak ama çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Çok da iyi tepkiler alıyoruz. Hem yerli hem yabancı ziyaretçilerden. Radyomuzun dinleyicilerinin de bize özellikle Facebook ve Twitter sosyal ağlarında takip etmesini istiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgül Özkan Yavuz. Yine birlikte olmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Sayın Özgül Özkan Yavuz'du telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Sessiz bir gece yarısı nereden aklıma takıldı? Affetmezmiş her şeyi aşk, öyle bir şarkı vardı. İçtiğim şarap değil, sensizlik beni çarptı. Bekler dışarıda yine, kış açmış kollarını. Uyku tutmadı, sokak aynı, sustu koskoca şehir, söndürdü ışıkları, son bir söz söylemeden hoş gördü karanlığı.
Uyku tutmadı.
tek başıma yürürken dilimde yarım bir şarkı.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, işimiz gücümüz yemek bölümümüzde şef sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün çok güzel bir tarifle dinleyicilerimizin karşısındayız. Yine her zaman olduğu gibi söyleyelim, şayet şu anda tarifinizi yazamazlarsa Facebook'tan takip edebilirler. Orada bulacaklardır. Bugünkü tarif edeceğiniz süt buharında levrek.
Aynen öyle.
Evet.
Hiç duymayanlar vardır eminim ki süt buharında levrek nasıl oluyor diye. Aslında çok kolay, çok basit bir yemek. Yapılışı çok kolay. Lezzeti inanılmaz. Süt buharında balık yedikten sonra diğer balıkları biraz daha zor yiyorsunuz.
Çünkü o kadar lezzetli.
O kadar lezzetli. İddialıyım o konuda. Hatta Hindistan cevizi sütünde yaptığınız zaman bunu başka bir yemek bile yemek istemiyorsunuz
şimdi
artık.
Şimdi Hindistan cevizi sütü derken Hindistan cevizinin sütün için ayrıca mı ekliyorsunuz?
Hayır, onda yani süt olarak Hindistan cevizi sütü
Hindistan
de kullanabiliyor.
Hindistan cevizi sütü,
artık
anladım.
Artık bunu normal pasteurize evet. Süt gibi satılıyor.
Satılıyor, evet.
Hazırda anladım. Var yani, eskisi Hı-hı. gibi değil artık değil. Bulunuyor. Onu da yapabiliriz. Keçi sütü Süper. Tercihtir, pasteurize olmayan keçi sütü. Çok daha farklı bir lezzet verir. Yani sütün buharı aslında içindeki aromayla alakalı olarak balığa nüksediyor. O da tabii ki lezzetini değiştiriyor. Yani kullandığınız sütün tam yağlı olması bile kuru ya da birazcık daha nemli olmasını bile değiştirebiliyor.
Pek çok buharda pişirme yöntemleri var, ama bu bambaşka bir yöntem
tabii
herhalde.
Tabii ki, tabii ki.
Balıkta genellikle buğulama falan tercih edilir. Hani evlerde çok kokmasın diye, ama çok da sağlıklı bir yöntem.
Çok ama çok sağlıklı.
Buharda pişirme. Şunun bir tarifini dinleyicilerimizle paylaşalım. Ondan sonra vaktimiz kalırsa o buharda pişirme yöntemlerinden falan
konuşalım.
Da söz edelim.
Aslında çok basit bir uzak doğu yemeği, daha çok Tayland'da yapılan bir teknik ya da onların daha çok popüler yaptığı diyelim bir pişirme tekniği ya da bir yiyecek.
Ama bizim de üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülke olduğumuz için balık çeşitleri de bizim ülkemizde bol.
Bol ama ne kadar bunu iyi kullanıyoruz, ne kadar satıyoruz bunu, bundan ne kadar gurur duyup ya da turizm amacıyla kullanıyoruz tartışılır tabii. Daha fazla yapmamız lazım.
Evet,
daha fazlası
kesinlikle.
Yani bu kadar elimizde imkan varken bunları bu kadar rahat rahat ulaşıp yapabiliyorken.
Bu kadar kirlettiğimiz halde aslında o denizlerden hala balık geliyor.
Daha
geliyor.
Şanslıyız. Aynen öyle. Şimdi malzemeleri sayalım önce süt buharında levrek için. 1 kiloluk levrek balığı filetosu. Tabi bu fileto haliyle 1 kilo.
Evet.
Bu da yaklaşık olarak 4 kişiyi rahatlıkla doyuracaktır. 500 mililitre yani yarım kilo süt kullanabiliriz. Dediğim gibi sütü istedikleri gibi kullanabilirler. İster Hindistan cevizi sütü kullanırlar, ister yağsız light süt kullanabilirler, ister tam yağlı kullanabilirler, ister keçi sütü kullanabilirler. Hiç fark etmez. Hangi
önemli olan onun
tabii, sütün buharı önemli. Buharı. Sütün içine kaynarken koymak için bir baş soğana ihtiyacımız var. Orta ya da büyük boy bir baş soğanı dörde bölüp sütün içine atıyoruz. İki tane de defne yaprağı taze. Onu da kaynamadan önce içine atıyoruz ve sütü kaynatıyoruz. Sütten buhar çıkmaya başladıktan sonra üzerine bir süzgeç ya da bununla ilgili satılan özel bambu sepetler var.
Evet.
Buhar sepetleri Taylandların kullandığı sistemde. Ondan koyup o sepetin ya da o süzgecin ısınmasını sağlıyoruz. Sonra içine levrekleri yerleştiriyoruz ama levrekleri yerleştirmeden önce marine ediyoruz. Marine için ne ihtiyacımız var? Zeytinyağı. İlk hasat sızma yağı kullanırlarsa çok daha iyi olacaktır. Daha yumuşak hale getirecektir. Kırmızı tane biber. Çekilmemiş yani top top halde kırmızı biber. Kekik. Sarımsak. Tuz ve normal karabiber. Değirmen, çekme karabiber. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde durup da dinlendirirsek eğer, marine edersek balığımızı, daha uzun vakti olanlar daha fazla da dinlendirebilirler. Evet. Daha yumuşak hale gelir. Sonra o buhar sepetimizin hani içine
bazı
koyup...
Bazı etlerde falan bir gün önce yaparız.
Evet.
Burada da...
Yumuşak bir balık levrek. Tabii
o kadara
balığını,
gerek yok.
Evet. Tabii ki çok çabuk marine oluyor, çok çabuk yumuşuyor. Sepetin içine koyup kapağını kapatıp, üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakikalık bir süre o kaynayan süt buharının üstünde bekletmemiz pişmesi için yeterli olacaktır. Ama biz bunu yaparken yanında sebzeler de yapıyoruz. Brokoli ekliyoruz, karnabahar ekliyoruz, kabak ekliyoruz. Havuç biraz geç olduğu için öbürlerine nazaran biraz yani sert kalıyor.
Şimdi tabii 4 kişilik olacağı için o levrekleri üst üste koyabiliyor muyuz?
Hayır, yan yana koyacağız. Şöyle yapabiliriz, 2 kat yapabiliriz.
Evet.
Biz genelde bambu sepetlerde 2 tane ayrı kat koyuyoruz. Alt kata sebzeleri koyuyoruz, üst kata balığı koyuyoruz.
Balığı, anladım.
Ve alttan hem sebzelerin hem içerideki sütün içindeki soğanın ve defne yaprağının aromasıyla beraber yukarıya doğru çıkıp balığa işliyor. Burada önemli olan aroma.
Evet.
O aromayı yedikten sonra balık zaten muhteşem bir lezzete kavuşuyor. Yine biz ağzımızın sularını aktararak.
Evet, evet, gerçekten öyle. Buradan gidince zaten hepsini yapıyoruz. Umarım dinleyicilerimiz de yapıyorlardır tatları. Bizimle de paylaşsınlar.
Paylaşsınlar tabii ki.
Yaptıkları resimleri. Tatları, resimleri Facebook sayfamızdan ya da diğer adreslerimizden. Evet.
Bir detay var. Levreklerin baş ve kuyruk kısımlarını kullanmasınlar. Çünkü filetoda bazen onları da bırakanlar oluyor. Onları bırakmasınlar. Kuyruklarını ve başlarını da ayırsınlar filetosunu çıkaracaklarsa. Hazır fileto almışlarsa problem yok zaten. Onlar zaten hazırlanmış olacaktır.
Anlattım evet, levrek de sağlıklı protein kaynaklarından biri
çok,
aslında.
Çok, çok
enfes bir lezzet. Ve bol da fosforu var tabii ki o açıdan da
bizim
çok yararlı.
Bizim balık yemeye ihtiyacımız var. Aslında mesela bu balığı eğer çocukları balık yemeyen anneler varsa, aileler varsa çok rahatlıkla her türlü kandırıp yedirebilirler. Çünkü hiçbir şekilde balık tadını hissetmeyecektir çocuk. Değişik bir şey, bir et yiyormuş hissi yaşayacaktır ve hiçbir şekilde işte balık kokusuydu, şuydu buydu düşünmeden rahat rahat tüketecektir. Hatta bebeklerde bile bununla ilgili buğulama ya da buharda balık yapıp 12 aydan sonra yedirebiliyorlar anneler babalar.
Evet.
Şu an Facebook sayfamızda zaten göreceklerdir benim yapmış olduğum halini.
Ama çok güzel bir görüntü bu. Sevgili dinleyicilerimiz, eğer şu anda elinizin altında Facebook sayfasına ulaşabiliyorsanız bakın lütfen. Gerçekten çok güzel. Hemen bu akşam yap beni diyorlar.
Evet, yap ve ye diyorlar.
Evet, aynen.
Şimdi
öyle.
Şimdi buharla ilgili ya da buharda pişirme teknikleriyle ilgili hemen birkaç bir şey aktarayım sevgili dinleyicilerimize. Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez bir yöntemi aslında buhar. Ama bizde çok az kullanılıyor.
Peki hangi yiyecekler buharda pişirilir?
Hepsi sebzeler, etler, hepsini pişirebiliriz rahatlıkla. Her türlüsünü yapabiliriz ve çok sağlıklıdır. Yemeğin içindeki tüm malzemeler yani et olur, balık olur, meyve ve sebze olur. Hiç fark etmez. Bunların rengini ve lifleri buharda pişirildiği zaman kızartma ve haşlamadan daha güzel kalır, renkleri kalır. Ve hiçbir şekilde vitamin kaybına uğramazlar. Onları da içinde saklar. Bu da böyle olduğu zaman çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli yememize, gerçek lezzetini almamıza sebep olur. İkiye ayırabiliriz buharda pişirmeyi. Düşük buharda ve yüksek buharda diye. Bu az önceki bahsettiğimiz teknik, işte tencerenin içinde kaynayanın üzerine bir sepet koyma tekniği yavaş buhar olarak adlandırılabilir.
Yavaş buharda bile 20 dakikada
20
olacak.
20 dakikada evet. Yüksek basınçta pişirdiğimiz zaman bu birazcık daha düşer. Örnek işte düdüklüde yaptığımız gibi süresini azaltabiliriz. Neredeyse bütün yiyecekler için uygun buharda pişirme. Yani şunu da pişirilmez, bu da buharda olmaz diyeceğimiz kadar değil. Buharda pişirdikten sonra ne katar bize? Sindirimi kolaylaştırır. Yani yediğimizi daha çabuk hazmederiz.
Daha sağlıklı.
Besinin rengi, dokusu, görünümü, kokusu hiçbir şekilde değiştirmez. Yani üzerine ekstra bir şey koymadığınız sürece. Kendine özgü o tadını korumuş oluruz. Gerçek lezzetini alırız. Çünkü yiyecekler piştikten sonra tatlarını kaybederler genelde. Gerçek tatlarını. Onu da korumuş oluyoruz beraberinde ve besin değerlerini koruduğu için vitamin, mineral ne varsa içerisinde faydalı hepsini de olduğu gibi besinleri vücudumuza almış oluruz. Çok ekonomiktir, çok sağlıklıdır, çok kolaydır ve mutlaka denenmesi gereken bir yöntemdir. Çok fazla kullanılmıyor bizde. O yüzden kullanılsın. Kullanmayanlar varsa, denememiş olanlarsa en azından bir kere denesinler. Çok kolay. Hı hı. Bir suyu ya da bir sütü kaynatıp üzerine bir sepet koyup sebzeleri haşlayıp yesinler. O zaten anlayacaklar ne demek istediğimi.
Ne demek istediğinizi. Evet, çok kolaydır. Biz balık deyince buğulama, fırında kızartma ya ızgara. Da ızgara gibi hı-hı. bilindik yöntemleri biliyoruz aslında. Bu çok farklı ve çok güzel olacak ama balığın olmazsa olmazlarından biri bir de üzerine yenilen helvası vardır. Yoksa balık ölmezmiş derler.
Ya, ölmezmiş evet. Üstüne helvasını yiyeceğiz ki inansın.
İnansın değil mi? Şimdi balık kültürü başka bir şey tabii. O balığı almak, taze balığı bilmek, ayırt etmek, sonra onu saklama yöntemleri. En sonunda da tabii ki pişirmesi. Hangi balık, hangi baharatla karıştırılırsa daha güzel olur gibi. Bunları da çok iyi bilmek. O farklı bir kültür herhalde.
Evet öyle. Aslında ben bugün az önce arkadaşlarla konuşurken de söyledim. Yunan usulü balık yapma niyetindeydim.
O da daha mı farklı
bir yöntem? O zeytin ezmesiyle yapılıyor.
Bugün onun da tarifini yapalım. Verelim dinleyicilerimize.
Aslında o da çok basit, çok zor değil. Hemen söylenebilir.
Zamanımız varsa hemen. Tabii var. Evet.
Balığın filetosunu çıkarmıyoruz bu sefer. Normal içi temizleniyor balığın.
Yine levrek mi yoksa herhangi bir?
Levrek de olur. Evet. Levrek de olur. Levrek üzerinden gidelim. İçine tereyağı sürülüyor. Tereyağını sürüyoruz içine. Ondan sonra sarımsakları içine koyuyoruz. Sonra balığın öbür tarafını çevirip öbür yüzüne de zeytin ezmesini sürüyoruz. Ondan sonra defne yaprağıyla birlikte bunu fırına veriyoruz.
Oo çok güzel. Yine defne yaprakları taze.
Tabii taze hı-hı. defne yaprağıyla veriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra yemeye doyamıyoruz. Bu kadar basit.
Bu da muhteşem. Evet dinleyicilerimiz iki farklı tarif sunduk.
Evet.
Hangisini isterlerse
yapsınlar.
Yapabilirler gerçekten. Şimdi tabii enfes lezzetlerden biri dedik. Fosfor içerir dedik. Özellikle çocuklarımız için çok yararlı dedik. Hepimiz için çok yararlı ama biz genelde hani evlerimizde balık yapmaktan biraz çekiniyoruz. İşte kokusuydu, her tarafa yağ sıçrayacak gibi korkuları da oluyor bazı hanımların. Hiç evde balık pişirilmeyen evler var.
Var
hatta,
biliyorum.
Var.
Bunun
için bu çok kolay ve çok güzel
çok basit.
Bir yöntem.
Aslında kokusundan korkmamak lazım. Bize katacağı faydaları düşünüp. Hı hı. Yani ille evde yapacaksak bunun da yöntemleri var. Sirkeli su kaynatabilirler. Limon yakabilirler. Artık teknoloji ilerledi. Çok güzel blokaj yapan kokular var. Hı hı. Çok çabuk bunları engelleyen kokular var. Yapılabilir yani. Yapılmaz değil ama evet. Tabii bu armonun için çok kolay. Ama balık deyince bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Herkes balıkla ilgili şu kültüre henüz sahip değil. Ya hangi mevsimde hangi balık yenir? Hangi evet. ayda hangi balığı yiyelim? Mesela
İşte az önce söylemeye evet. çalıştım ya çok çok başka bir kültür o
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki. Mesela bu ay palamut mesela çok iyidir. Bu aydan sonra palamudun yağı azalır. Hı hı. Mezgit şu an çok iyidir. Mezgit yenilebilir. Şu an tam mevsimi. Hamsi artık birazcık daha kurumaya başlar, kartlaşmaya başlar. Artık sonudur hamsinin yavaş yavaş. Aralık ayında üzerine kar yağınca denizin yemek lazım hamsiyi. Şu an hala yenebilir ama yavaş yavaş.
Artık bitmek üzere.
Sona doğru yaklaşıyoruz.
Evet.
Tabii teknoloji ilerledi, yöntemler ilerledi. Haliyle de artık dondurularak çok uzun süre 12 ay düzenli olarak istediğimiz balığa ulaşabiliyoruz.
Evet.
Levrek çok uzun aralıklarda yiyebildiğimiz bir balıktır. Neredeyse her mevsim bulunabilen bir balıktır. En iyi yendiği zaman daha çok işte Kasım aylarının sonlarına doğrudur. Kasım ayının sonlarına doğru çok daha rahat, çok daha lezzetli yiyebiliriz. Hı hı. Ama şu anda levrekte bulmak çok da kolaydır.
Kolay.
Bütün tezgahlarda mevcut buluruz.
Artık dondurulmuş filetoları tabii ki, tabii her ki. Yerden temin edebiliriz.
Her zaman
aslında.
Her mevsimde rahat rahat bulunabiliyor hı hı. bu evet. dondurulmuş ürünler sayesinde.
Evet. Aslında Osmanlı'dan beri bizim balık kültürümüz var,
var
değil mi?
Var evet. Hı hı. Var. Aslında ülkemizde balığın Avrupa'dan Türkiye'ye yani Osmanlı döneminden itibaren geldiği söyleniyor ama daha öncesinde de denizlerle çevrili bir İmparatorluğun içinde evet. bulunduğumuz için çok daha evvele dayanıyor balık kültürümüz. Ancak tabii bunun sunum teknikleri, yapma şekilleri yine sahip çıkılmış, yine alınmış, kendilerine mal edilmiş olduğu için
evet.
bizim eksikliğimizden kaynaklı, bunları koruyamamış olmamızdan kaynaklı problemler yaşıyoruz.
Evet.
Yoksa bizde hep vardı balık. olmayan bir şey değildi. Sadece birazcık işte geri planda kalması ve sahip çıkılmaması. Hı hı. Genel problemimiz bu.
Evet. Biz hep işte taze balık nasıl alınır, nereden alınır, işte yok gözleri parlak olacak, yüzgeçleri kırmızı olacak gibi böyle bir takım şeyleri biliyoruz ama tam olarak da bildiğimiz söylenemez. Çünkü onu aldıktan sonra bir de saklama yöntemleri var tabii ki.
Şimdi derin dondurucuya atıp 6 aylık bir sürede rahatlıkla saklayabiliriz balıkları. Temizledikten sonra, kılçıklarını çıkardıktan sonra.
Ama derin dondurucudan çıkarıp da onu saatlerce bekletirsek de.
Hayır, olmaz. Çünkü bakteriler çok çabuk ürer bu konuda. Evet. Yaklaşık olarak çözüldükten en fazla yarım saat sonra, bir saat sonra mutlaka pişirmiş olmamız gerekiyor.
Evet.
Bir de balıkçıdan balık alırken işte derler şuna dikkat edelim. İşte yüzgeçlerinin kırmızı olması, gözünün parlak olması, işte eğilip eğilmemesi, bükülmemesi vesaire gibi bir sürü şeyler var. Maalesef ki bununla ilgili çok büyük oyunlar yapılıyor. Siz olun, güvendiğiniz yerden alın. Yüzgeçlerine kırmızı boyada sıkıyorlar. Gözlerine işte limonda damlatıp parlak hale getiriyorlar balıkları. Ya. Neler neler yapıyorlar. Hı hı. O yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz, her zaman aldığınız bir yerden alırsanız çok daha sağlıklı olacaktır.
Evet.
Bu konuda tabii marka olan yerlerde var. Markaları da tercih edebilirler balık alırken, seçerken.
Evet. O balık kültürünün içinde aslında balık yemek de bir başka sanat aslında.
Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü savaşan, mücadele edenler var balıkla. İçinde kılçık var diye ya da kılçığı nasıl çıkaracağını bilmediği için kılçığıyla yiyenler var.
Evet.
İşte boğulma tehlikesi atlatanlar var. Var da var yani. Ama
ya da o kılçık yüzünden balığı sevmeyenler var.
Ben onunla uğraşmam diyenler de var ama o kılçığın içinden nasıl çıkarılacağını bilen ya da bunu nasıl yenildiğini öğrenen birisi bunun ne kadar kolay olduğunu biliyordur.
Evet.
Hatta bununla ilgili özel bıçaklar vardır.
Hı hı.
Ayırıcı bıçaklar vardır. O bıçakları kullandığı zaman çok rahat yiyecektir. Hiçbir kılçık ya da problem yaşamayacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel iki tarifle dinleyicilerimizle buluştuk. Haftaya bakalım sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Özgür Aksu'na nasıl bir tarif
sürprizle
gelecek.
Bakalım nereye
sürpriz
geleceğiz.
Olacak bakalım. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir tarifle bizimle birlikte olacak. Bugün
zevkle.
İçin çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Yine görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, işimiz gücümüz yemek köşemizde Şef Özgür Aksu'na ile birlikteydik. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken stüdyomuzdan yine müziğe dönüyoruz.
Düz değil, düzen değil. Az değil, ezen değil. Boz değil, bozan değil. Bir gül biter içimde, içimde, içimde. Tam bildiğim biçimde, biçimde, biçimde. Oh. Gecenin tam üçünde, gecenin tam üçünde. Can değil, canan değil. Er değil, eren değil. Geç değil, erken değil. Bir gül biter içimde, içimde, içimde. Tam bildiğim biçimde, biçimde, biçimde. Oh. Gecenin ta üçünde, gece. Sevda gibi kanımda, can verirken elimde, pençe gibi düşümde, uy değil uyku değil,
Sevda gibi kanımda, can verirken elimde, pençe gibi düşümde, uy değil uyku değil, uy değil uyku değil. Bir gül biter.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu parçayla işte veda vaktimiz geldi. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayını sizlere ulaştıran kumanda masasındaki arkadaşım Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın yine Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ama sizlerden gelecek uykuyla ilgili sözcükleri ve cümleleri bekliyoruz. Elektronik posta adresimize yollayabilirsiniz şu dakikadan sonra hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'daysa Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız ve yarışmamıza katılabilmeniz için cümleleri göndermeniz yeterli sevgili dinleyicilerimiz. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Biz o dinleyicimizin siz olmasını istiyoruz. Evet, yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.